Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 27. Ayrım. PASOK lideri bu tutumunun ilk işaretlerini Marsilya'da vermişti. Sahnede müzik gösterimizi bitirdikten sonra söz alan Kıbrıslı politikacı Lissarides, Türkiye'ye atıp tutan bir konuşma yaptı. Oradaki Türkler kafa kafaya verip durumu değerlendirdik. Mümtaz Soysal haklı olarak bu konuşmayı protesto etmemiz gerektiğini savundu. Ne var ki biz o toplantılara politikacı olarak değil, kimimiz sanatçı, kimimiz bilim adamı sıfatlarımızla katılıyorduk. Böyle bir konuşma yapmak bize düşmezdi. Sonunda durum Jack Lang'e anlatıldı. Bir süre sonra Jack Lang'in Mitterrand'ın yanına gittiğini ve kulağına bir şeyler söylediğini gördük. Bunun üzerine Mitterrand önündeki kağıda bir şeyler yazdı, Papandreou'ya gönderdi. Andreas Papandreou'nun kağıdı okudukça yüzünün asıldığını izledik. Bu uyarının sonucu biraz sonra görüldü. Kürsüye gelen, beklenen konuşmasını yapan Andreas Papandreou, Türkiye'den ve Kıbrıs'tan hiç söz etmedi. Daha sonra kapanış konuşmasını yapan François Mitterrand, ise Lissarides'e cevap vererek biraz önce bu kürsüde talihsiz bir konuşma yapıldı dedi. Oysa Türkiye burada politikacılarıyla değil entelektüelleriyle temsil ediliyor. Cevap verme hakları yok. Bu yüzden bu konuşmayı yakışıksız bulduğumu belirteyim. Böylece durum düzeldi. Öyle garip bir durumda kalmıştı ki, uluslararası düzey bir toplantıda onurunu koruduğumuz ülkemize gidip gidemeyeceğimizi bile bilmiyorduk. Birçoğumuz yeni yönetimin gözünde vatan haini konumundaydık. Daha sonra Marsilya-Paris uçağında durumu konuştuk. Kimi gitmeyi, kimi bir süre beklemeyi savunuyordu. Mümtaz Soysal, ben dönüyorum dedi. Bu iş bizim 10 yılımızı alır. 10 yılda dışarıda kalamam. Zaten Kıbrıs'ta görevlerim var. Ben görevimi yapmaya gideyim, gerisi onlara ait. Aziz Nesin Paris'te oğlunu görüp bir süre kalacaktı. Çetin Altan da bir süre Paris'te kalmayı yeğliyordu. Yaşar Kemal'le ben ise Stockholm'e gidecektik. Beethoven'ın Kader Senfonisi eşliğinde basın toplantısı yapan generaller tek tek yaşamlarımızı etkilemeye başlamıştı. Yalancı kalemler. Uzun uzun elleri, kararmış yürekleri, çok laf yapar dilleri, ah cüceler cüceler. 12 Eylül darbesi beni çok sarsmıştı. Çünkü bu darbenin sürgün yaşamına geri dönmek anlamına geldiğini biliyordum. Aylin İstanbul'da okuyamayacaktı artık. Birkaç yıldır kurmaya çalıştığımız düzen paramparça olmuştu. İsveç'e kös kös geri dönmekten başka çare yoktu. Öyle zor bir işti ki bu, ev bulunacak, eşya alınacak, yepyeni bir yaşam başlayacaktı. Bunlar içinse para gerekiyordu ve her zaman olduğu gibi parasızdık. Türkiye'de milyonlarca insana seslenen kasetler çıkarmak ve liste başı olmak ancak geçinmemize yetmişti. Bir de Atlı'nın türküsü planının avansını ilk taksit olarak yatırıp küçük bir daire almıştık. Bana kalsa böyle bir şeye cesaret bile edemezdim ama arkadaşlar ısrar etmişti. Sonunda Akatlar'daki küçük daireyi taksitle aldık. Giriş çıkışı çamur içindeydi ama gene de ilk evimiz olduğu için bize saray gibi görünüyordu. Uzun süre inşaatın tamamlanmasını beklemiş, sonra sabredemeyerek yarım yamalak taşınmıştık. Her yerini beyaza boyadığımız evin iyi bir tarafı vardı. Arka pencereleri ve balkonu bir bahçeye ve uçsuz bucaksız yeşil alana bakıyordu. Yerleşmemizden bir hafta sonra Almanya ve Fransa gezisi için ayrılmıştım. Bir haftalığına gittiğimi sanıyordum ama tam 4 yıl sürdü. Ömrümde ilk kez kira ödemeden oturmanın verdiği o müthiş güvenlik duygusunu tatacaktım ama olmadı. 20 yaşından beri hiçbir yere bağlı olmadan ve maaş almadan çalışıyordum. Değişik ülkelerde geçen yaşamım her ay ev kirası bulmak kaygısıyla gölgeleniyordu. Tam bu işi hallettiğimizi sandığım anda her şey yeniden başlıyordu. Stockholm'e yerleşme dönemi zor ve sancılı oldu. Sonra da mobilyalı bir ev bulduk. Darbeden sonra Türkiye'deki plakçı ve kasetçiler bana ait her şeyi bir anda yok edivermişlerdi. Soranlara da yasaklandığını söylüyorlardı. Oysa henüz bir yasaklama yoktu. Hiçbir yasal düzenleme olmadan Kasetçilerin yarattığı bu hava yayıldı ve bir gerçek olarak algılandı. Onca yıl korsan kaset yaparak bizi sömüren plak ve kaset satıcıları bu kez daha büyük bir kötülük yapıyor ve hayatımızla oynuyorlardı. Birdenbire yurda dön çağrıları başladı. Radyo, televizyon ve gazetelerle ismini ilan ediyor, 15 gün süre tanıyorlardı sana. Dönmezsen vatandaşlıktan atılıyordun. Öyle berbat bir durumdu ki bu, dönsen işkenceyi, dönmezsen yurtsuzluğu seçecektin. O dönemde Türk basını ve bazı yazarlar iğrenç şeyler yaptı. Her sabah Avrupa'da satılan bazı gazeteleri alıyor, anlı şanlı yazarların köşelerinde kendi ismimizi arıyorduk. Çünkü o köşeler sıkı yönetime ihbar bülteni olarak yayınlanıyordu. Bu adamların kalemine düşmek ve köşelerinde yer almak bir insana yurdunu, ailesini, yaşamını kaybettirebiliyordu. Böylesine büyük bir suçu anlayıp dinlemeden, hiçbir sorumluluk duymadan, daha doğru bir söyleyişle sorumsuzca her gün işliyorlardı. Bir ara Melike Demirağ'a doladılar dillerini. Sözüm ona Atina'ya gitmiş, orada televizyona çıkıp Türkiye'yi kötülemiş ve adını değiştirip Yunan adı almış. Basın çılgın bir isteğiyle kendi yarattığı bu yalanın peşine takıldı. Melike, ben Melina'nın kızıyım demiş. Yunan televizyonunu açıp Türkiye'den nefret ettiğini söylemiş gibi ipe sapa gelmez bir iftira çılgınlığı Melike'nin ve Şanar'ın omuzlarına yüklendi. Arkasından Selda'ya, Cem Karaca'ya ve bu işlerle ilgisi olmayan birçok kişiye taktılar. Şimdi demokrasiyi savunan kalemlerin asgari dönemdeki marifetleri bunlardı. Hiç de onurlu bir sınav vermediler. Askerlerin gece yarısı kapıları kırarak daldıkları evlerdeki aile yataklarının ve perişan olmuş, korkmuş ev kadınlarının resmini yayınlayıp aşağılık cinsel imalarda bulundular. Devrim nikahı diye garip deyimler icat ettiler. Evlerinde öldürülmüş genç karı kocanın kanlar içindeki yatağının resmini basıp altına "İşte bu aşk yatağından çıktılar" diye yazdılar. Gazetelere her baktığımda insan oluşumdan iğreniyor ve kusacak gibi oluyordum. Bana kalırsa Türkiye'de geriye dönük bir tartışma başlatılmalı ve o dönemdeki yayınlardan, yazılardan bir antoloji yayınlanmalı. Darbeye karşı demokrasiyi, namuslu bilim adamlarını, sanatçılarını, yurt dışına kaçmak zorunda bırakılmış aydınlarını destekleyen onurlu bir basın yerine iftirayı, leş kargılığını benimsemiş olan yayın organları ve yazarları ortaya çıkarılmalı. O dönemdeki yazıları çocuklarına ve torunlarına kadar ulaşan bir ibret belgesi olarak hatırlanmalı. Evet, darbeciler çok can yaktı. Çok insanı işkencede sakat bırakıp birçok genci öldürdüler. Ama inanın ki basın daha az suçlu değil. Bu kadar yaygın bir kampanyadan ben de nasibimi aldım. Önce ufak ufak yazılar başladı. Hatta Cumhuriyet Gazetesi'nin bir yazarı aynı gazetede yayınlanmış bir yazı dizimi anarak beni Atatürk düşmanlığıyla suçladı. Onu 12 Eylül yönetimi Atatürk'ü anma geleneğini kendi zalim eylemlerine ideolojik bir maske olarak kullanıyordu. Atatürk 100 yaşında kampanyaları sırasında işin hiçbir mantık ve insaf ölçüsü kalmamıştı. Yönetim her köşede Atatürk düşmanı arıyor, bulduğuna inanınca da çarmıha geriyordu. İşte böyle bir ortamda burada adını anmaktan utandığım yaşlı başlı bir yazar benimle ilgili yazısını yayınladı ve Cumhuriyet'te yayınlanmış bulunan Yunus Emre'den Ferdi Tayfur'a yazı dizisini anarak beni Atatürk'e saldırmakla suçladı. O dizide ben Cumhuriyet'in ilk yıllarında bağlama denilen çalgının yasaklandığını belirtiyordum. Ahmet Kutsi Tecer'e dayanarak bu dönemi anlatıyor ve Aşık Veysel'in "Jandarmalar benim yedi sazımı yaktı" sözlerine yer veriyordum. Yazıda belirtilen bir başka noktada bu gelişmeden Atatürk'ü sorumlu tutmanın yanlış olduğuydu. Çünkü Atatürk bir devrim yapmıştı. Bu devrim şiddeti içinde yurttaki her uygulamayı denetleyemezdi. Ortalıkta kraldan fazla kralcı aşırılar vardı ve bu gibi uygulamaları onlar yapıyordu. İşte bu yazar, rejimin Atatürk konusunda çılgınlaştığı dönemde yazı yazıyor ve yurt dışında yaşayan birini düpedüz ihbar ediyordu. Hem de solcu, Atatürkçü bir yazar. Nereden uydurmuş bu yalanı kaynak da gösteremiyor. Ben herkese sordum. Böyle bir şey yok. Bu düpedüz Atatürk'e iftira ve düşmanlık diyordu. Yazıyı Stockholm'da okuduğumda gözlerime inanamadım. Yaşar Kemal'e gittim, yazıyı gösterdim. Nasıl bu kadar kötü, acımasız, yalancı ve iğrenç olabiliyorlardı? O günden sonra sıkı yönetimden bir yurda dön çağrısı beklemeye başladım. Ertesi hafta elime geçen bir müzik dergisi Doğu Almanya'ya iltica ettiğimi yazıyordu. Artık plaklarımı Doğu Almanya'daki komünist rejim yapacakmış, ben de orayı gerçek vatanım olarak ilan etmişim. Oysa aynı dergi beni yıllarca liste başı yapmış, sayfa sayfa övgü yazıları yazmıştı. Çalışan gazetecileri de tanıyordum. Kaç kere evimize gelip aile fotoğraflarımızı çekmiş ve bizi örnek insanlar olarak tanıtmışlardı. Bu korkunç değişimi anlayamıyordum. Derken beklenen oldu. Hürriyet gazetesinde benim yurt dışında Türkiye aleyhinde faaliyette bulunanların en önemli elebaşılarından biri olduğumu anlatan bir yazı yayınlandı. Ertesi günde Zülfü Livaneli'ye yurda dön çağrısı yapıldı haberi yer aldı. Oysa böyle bir çağrı yoktu ortalıkta. Ne konsolosluğa böyle bir bildiri gelmişti ne de Ankara'da kimse biliyordu. Belli ki bu çağrı gazete yönetiminin niyetini ve özlemini belirtmekten öteye bir anlam taşımıyordu. Türkan Şoray'la film projesi. O bunalımlı ve tehdit dolu günlerde basının bir bölümü böyle davranırken bu çılgınlığa katılmayan yayın organları da vardı. Mehmet Ali Kışlalı'nın çıkardığı Yankı dergisinin beni kapak yapması biraz nefes aldırmıştı. Dergi gazetelerde yayınlanan yazıları tekzip edercesine, Ariola'da yayınlanan plaklarımı, film müziklerimi ve Avrupa'daki konserlerimi duyuruyordu. Ne var ki Türkiye'deki hava iyice aleyhime dönmüştü. Kasetlerim satılamıyordu. Kamuoyu yurttaşlıktan çıkarıldığıma inanmıştı. Böyle bir ortamda Türkiye'ye gitmek büyük bir tehlikeyi göze almak olacaktı. O sırada Türkan Şoray, Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler romanını film yapmıştı. Hem baş oyuncu hem de yönetmen olarak yer aldığı bu filme çok özeniyor, her şeyin birinci sınıf olmasını istiyordu. Bu nedenle filmin montajının Abidin Dino'nun denetiminde yapılmasını arzu etmekteydi. Ben de müziğini yapacaktım. Abidin Dino Paris'ten Stockholm'e geldi. Türkan Şoray, Rüçhan Atlı, film kameramanı Güneş Karabuda, yapımcısı Abdurrahman Keskiner ve Erhan Güner Stockholm'de buluştuk. Çalışmaya başladık. Günlerimiz bir montaj masasının başında geçiyordu. Her sahneyi tartışıyor, değişik montaj teknikleri deniyorduk. Film montajı üzerine çok kitap okumuştum. Bu konuda hemen her şeyi biliyordum. Amerikan ve İngiliz ekollerini iyi öğrenmiştim. Bu teorik bilgilerin uygulanmasını yapma fırsatı geçmişti elime. Bir süre sonra Türkan Şoray ilginç bir şey söyledi. Neden bir film yönetmiyorsunuz? Aslında bunu yıllardır düşünmekteydim. İlk film müziğim olan Otobüsten bu yana durmadan film kitapları okuyor, mercekler, özel efektler, montaj, karmaşık aks problemleriyle boğuşup duruyordum. Film yapımıyla ilgili teorik bilgim neredeyse bir kitap yazacak kadar artmıştı. Türkan Şoray'ın önerisi bir karar almama neden oldu. Evet, film yapacaktım. O güne kadar filmlerine müzik yaptığım yönetmenlerle hep çatışmıştık. Gerek Helma Sanders gibi yabancı yönetmenlerin, gerekse çalıştığım Türk yönetmenlerden bazılarının aşırı duygusallığa bir eğilimi vardı. Bazı sahneler bana çok melodramatik ve ağdalı geliyordu. Bu sahneleri müzikle daha duygusal hale getirmek istiyorlardı. Oysa ben böyle melo sahneleri ters bir müzikle kırma ve yabancılaştırma eğilimindeydim. Bu noktada yönetmenlerle çatışma çıkıyordu. Kendi filmimi yapmak ve istediğim yoruma ulaşmak çok çekici bir şeydi. Müzikte, edebiyatta ve filmde deyim yerindeyse mesafeli bir anlatımı yeğliyordum. Bilinçli bir karar değildi bu. Yapım böyleydi. Daha doğrusu içimden bu geliyordu. Günlük yaşamda bile abartılı hareket eden birini gördüm mü onun yerine beni bir utanç kaplıyordu. Şarkılarım duyarlıydı ama hiçbirinde hıçkırıklı bir acı ya da göbek atan bir sevinç yoktu. Bir buzdağının ucu gibi, o duyguya ait alçak gönüllü ipuçları vermeye yeğliyordum. Ötesi kişinin çağrışımlarına kalmıştı. Bu yüzden çok eleştiri aldım. Türkiye bir doğu ülkesi olarak oryantal süslemeciliğe çok yatkındı. İnsanlar evlerini oymalı, sedef kakmalı eşyayla doldurdukları gibi dinledikleri müziği ve okudukları yazıyı da bol bol süslemeli seviyorlardı. Duru, sade ve yalın bir ev döşemesi ya da böyle bir sanat anlatımı onlara yavan geliyordu. Zengin görünsün fikrindeydiler. Bu yüzden ele aldıkları duyguyu ıcığını cıcığını çıkarmadan bırakmıyorlardı. Eğer bir şarkıcı ayrılık acısından söz ediyorsa inlemeli, ağlamalı, hıçkırmalı, sesini binbir gırtlak oyunuyla bezemeliydi. Böyle bir hüznü balat formunda sakin ve yumuşak bir tavırla sezdirmek bazılarına tek düze ve maharetsiz geliyordu. Türkan Şoray'la montaj ve müzik konusunda hiç çatışmadık. Son derece duyarlı bir insandı ve sanatçı sezgileri her zaman alarm durumundaydı. Bir gün birlikte film yapmaya söz verdik. Aramızda güzel bir arkadaşlık başladı. Yılanı Öldürseler'in müziğini Stockholm'de Decibel stüdyolarında kaydettik. Daha sonra bu müziğin ana motifini alıp sözler yazdım ve Ada albümünde yayınlanan Gözlerin Bir Çığlık şarkısı ortaya çıktı. Maria ile plak çalışması. Kendi ülkemde bulamadığım çalışma koşullarına Yunanistan'da kavuşuyordum. Türkiye'de kasetlerim, plaklarım satılmıyordu, radyolarda çalınmıyordum. Oysa Yunanistan'da verdiğim konserler ve Maria Farondori ile yaptığımız televizyon programları beni iyiden iyiye tanıtmıştı. Sık sık Yunanistan'a gidiyor, böylece Stockholm'un uzun ve sevimsiz kışını Akdeniz sıcaklığı ve dostlarla birlikte içilen uzolarla bölüyorduk. Bu gidişlerimizde Maria'nın Ekali semtindeki beyaz villasında kalıyorduk. Villanın bahçesinde bir yüzme havuzu vardı. Sıcak günlerde havuzda yüzüyorduk. Bir seferinde Bertolt Brecht'in kızı Barbara Brecht ve kocası ünlü aktör Ekabart Şinal geldiler. Akşama kadar havuzda voleybol oynadık. Yunan sanat dünyasının en önemli isimleriyle arkadaş olmuştuk. Şarkıcılardan Haris Alik Siu, Yorgo Dalaras, Savopoulos, Dimitri Galani, film müzikçisi Eleni Karaindru, o sıralarda çok yaşlı olan ressam, Çaruhis ve önde gelen yazarlar, şairler, gazeteciler, düşünürlerle görüşüyor, akşamları ilginç Yunan tavernalarında saatlerce tartışıyorduk. Bu arada önemli bir gelişme oldu ve Yunanistan'ın en büyük plak şirketi olan Minos, Maria ile bana ortak bir plak yapma önerisi getirdi. Şirket sahibi Makis Maças, böyle bir plağın hem Yunanistan'da hem de Batı Avrupa'da büyük ilgi göreceği kanısındaydı. Bu sevindirici öneri üzerine kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Benim besteleri dinliyor, yüzlerce şarkı arasından bir uzun çalar için gerekli olan 12 şarkıyı çıkarmaya çalışıyorduk. Sonunda şarkıları seçtik. Liste Türkiye'de tutulmuş, sevilmiş parçalarımdan oluşuyordu. Karlı Kayın Ormanı, Leylim Ley, Hiroşima, Çırak Aranıyor, Kardeşin Duymaz, Günlerimiz, Yiğidim Aslanım gibi parçalar Sürü filminin melodisiyle noktalanıyordu. Maria şarkıları Yunanca söyleyecekti. Bu yüzden bütün sözlerin şarkı söylemeye uygun biçimde Yunanca'ya çevrilmesi gerekiyordu. Bir süre Türkçe bilen Rumlarla çeviri üzerinde çalıştık. Pek bir sonuç alamadık. Çünkü iki dil birbirine hiç uymuyordu ve müziğin her vuruşuna oturması gereken heceler boşlukta kalıyordu. O gün daha iyi anladım ki bir ülkenin müziğini yapan en önemli öğe o dilin sentaksıdır. Türk müziği Türk diline göre, Yunan müziği Yunan diline göre oluşmuştur. İngilizce'deki tek heceli sözcüklerin bolluğu rock, disco, rap gibi tarzların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yüzden aynı müzik türlerini Türkçe'ye, Fransızca'ya, Arapça'ya transfer ettiğinizde ortaya komik bir söylem çıkıyor. Şansonların pırıl pırıl parlayan Fransız dili rock ritminde gülünç bir beceriksizliğe bürünüyor. 27. ayrımın sonu sayfa 256, devamı 28. ayrımda.